bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Göçmüş Kediler Bahçesi Bilge Karasu Metis Yayınları 5. basım Şubat 1999 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Oyun üzerine ne biliyorsam ondan öğrenmiştim. Ustam karşımda duruyordu. Ama oyunun oynanması üzerine bilgi vermemişti. Satranca çok benzeyen bu oyunda taşların yani bizlerin adı satrançtaki gibiydi. Kurallar hemen hemen aynıydı. Bir iki noktada satrançtan ayrılınıyordu. O noktaları da başkan anlatmıştı bu sabah. Ne ki satranç oynamasını bilip bilmediğimi kimse sormamıştı. Morların bilmesi gereksizdi zaten. Bir zamanlar biraz oynamış olduğum için oyunu bilmiyorum diyerek işin içinden sıyrılmaya da kalkışmamıştım. Oynamak istemiştim. Başından beri onu gördüğümden oyuna katılıp katılmayacağımı soruşundan beri. En doğru masal anlamadan korktuğumuzdur. Göçmüş Kediler Bahçesi Enise 1 Akdeniz'in iki kolu arasındaki ensizce kara parçasının ortalarına rastlayan bu ortaçağ kentine bir akşamüstü vardım. Bir uçtan bir uca 300 kilometreyi bile bulmayan bir bölgede 40 gündür kuzey ile güney, doğu ile batı arasında mekik dokuyordum. Yüzlerce yıl önce Handise bağımsız devletler olmanın gururlu anısını hala taşıyan 20 kadar küçüklü büyüklü kent gezmiştim. Çoğu koyaklarda, akarsu kıyılarında kurulmuş kentlerdi bunlar. Sarp kayalıkların tepesine kondurulmuş olanları da vardı, denizden esen yelin sokaklarına tuz yığdıkları da. Çoğunu bir ya da iki günde gezmiş, akşamları trene binerek bir saat, iki saat ötekine gitmiştim. Yol yorgunluğumu her geçen günle daha çok duyuyordum ama bu yorgunluğu üzerimden atmak, geççe de olsa yemeğe gidecek, ardından ilgimi çekerse bir sinemaya girecek gücü yeniden kısa bir süre içinde bulmak için yeni yeni yöntemler de geliştiriyordum bir yandan. Güz gireli epey olmuştu ancak yel estikçe yaprakların hışıltısının biraz daha belirginleşmesinden öte bir değişiklik yoktu daha ağaçlarda. Gözün görebileceği bir sarartı, bir kuruma, dökülme, yemiş ağaçlarında bile yoktu. Bu kavak ülkesinde fıstık çamları kalabalıkça bir azınlık oluşturuyordu. Orta çağda kalmakla onur duyan bu kara kentine vardığımda gün batmamıştı daha. Kent bir yamacı kaplıyordu. Tepenin doruğunda ertesi gün gezeceğim ana kilise duruyordu. İlk bakışta bu yapı için yükseliyor mu demeli, yayılıyor mu demeli kestiremedim. Epey büyük olsa gerekti. Yamacın orta yerlerinde eski hanlara benzetilmiş bir otele indim. Musluğun suyu ilkin ılık aktı. Yıkanmaya başladım. Az sonra soğudu ama keyifle bir daha su dökündüm. Yattım sonra. Bir saat geçmeden uzun uzun dinlenmiş gibi dinç kalktım. Karnımı doyurmaya gittim. Lokantada benden başka üç kişi vardı. Üç ayrı masada. İkisinin yüzü, birinin sırtı dönüktü bana. Yemeği beklerken yüzleri bana dönük olanları bir yana bırakıp üçüncü adamın yüzünü benden yana çevirmesini kolluyor, bir yandan da yavaş yavaş oluşmaya başlayan bir metin için hazırlık cümleleri deniyordum koparma defterimde. Yemeğim 1,5 saat sürdü. Sofracı ile aşçının ellerini çabuk tutmamalarından olduğu kadar benim ivecen davranmamın gereksizliğinden. Sinema 3,5 metre enindeki ana caddenin karşı kaldırımındaydı. Lokantanın kapısıyla sinemanın kapısı arası olsa olsa 7 adımdı. Film 9'da başlıyordu. Buranın pek ünlü, gene ortaçağ şenliklerinden kalma yarı helva, yarı lokum tatlısından almaya gideceğim şekerci dükkanıysa sinemadan 6-7 adım yukarıdaydı. Bu 1,5 saat içerisinde yüzü bana dönük 2 adam kalktı gitti. 3 adam geldi oturdu. Onlar soğukluğa varmıştı ki hesap istedim. Ama bana sırtı dönük adamın yüzünü görmemiştim daha. O da bir şeyler yazar gibiydi. Belki mektup, belki yazı. Bense koparma defterimden karalama defterime aktarılacak 8 tümcenin yazılı olduğu kağıtları defterden koparıp cebime atmış, kalan tek kağıda laf olsun diye göçmüşler bahçesinde bir yazlık sevi sözcüklerini alt alta sıralamış, kağıdı masanın üzerinde bıraksam sofracı anlamadığı bir dildeki bu yazıyı önce sökmeye uğraşır, sonra bayım, bayım diye seslenerek ardından koşturur mu merakına kapılmış, bunda kağıtla birlikte defterin koçanını, kapaklarını tor top edip tabloya bırakmıştım. İkimiz birden kalktık ayağa. O zaman göz göze geldik. Başım uğuldadı. Uğultular yankılandı. Önümden geçip gitti. Aramızda 10 adımlık bir aralık şekerciye doğru yürüdük. Sonra sinemaya. Sinemadan çıkarken görememiştim. Otelin kapısında "Siz buyurun, rica ederim, siz buyurun" gibilerden bir an duraladık. Birinci katın sahanlığında ben adıma doğru saparken o biraz durdu. Sonra ardından yürüyüp geldi. Kapımın karşısındaki kapıyı açıp girdi. Denizim ben, batık aşklarla dolu. Birinci masal, avından el alan. Açarlar için. Güneşli, ılık, ilk yaz koktu kokacak bir kış günüyle, onun 4 gün ardından gelecek tipili, kürtünlerin 2-3 karışı bulduğu bir kış günü arasındaki ikircik. Masalımı bugünlerden hangisine yerleştireceğimi düşünüyorum. Düşündüğüm bir şey daha var. Sevmenin simgesel olarak da, gerçek olarak da yemekten başka bir anlama gelmediği. Deniz ya güneşin altında aynalaşacak ya da kurşun zeytin renkleri karışımı yüzünün sivri, keskin dalgaları, günün tümünü bir akşam saatine indirgeyen kar dumanı ardından görünüp gidecek. Önce deniz var çünkü, içinde orfinozu, yüzünde balıkçıyı taşıyan. Sayısız parmaklı olduğu için orfinozu da, balıkçıyı da, istediği yere sürükleyen, balıkla balıkçıyı ayrı ayrı yeden, kimi zaman birine, kimi zaman da öbürüne yüz verir gözüken. Sonra orfinoz var, denizle balıkçı arasında geçit, köprü. Balıkçıyı olsa olsa düşman bilen. İkisini de taşıyan denizin kendisini kullanacağından habersiz. Balık. Hava güneşliyse yavruluğuna bakmadan balıkçıya terler döktürecek. Karlıysa kulağına kaçacak kar suyuyla baygın suyun yüzüne vuracak balık. En sonra da balıkçı var. Denizdeki kırgınla denizin vurgunundan başka şey bilmeyen, sevgiyi olsa olsa bir balıkta tanıyabilecek kişi oğlu. Tutalım ki güneşli havadan başladık. Birçok okurun hoşuna gitmediği de düşünmüş olabiliriz bu arada. Balıkçı denize çıktığında diyebiliriz örneğin, sular neredeyse kırışıksız, ince ince akıyordu kıyıyla karşı adalar arasında. Deniz çoğu zaman balıkçıyı kollar kayırırdı. Balıkçıysa işinin rast gittiği bu zamanları denizden değil, kendi bahtının açıklığından bilir, usta denizci olmasına verir, övünürdü. Deniz kişioğlunun kimi şeyi anlamamakta gösterdiği direnimi bilirdi. Kendisine göre alıklık olan şeyin kişioğlunda neredeyse zeyreklik sayıldığını bilirdi. Bilenler susar. Durum bu olsun. Ardından da şöyle bir şeyler diyelim. Deniz bu balıkçıyı severdi. İnsanlar arasında umutsuz aşk diye yanlış mı yanlış bir adla biline gelen sevgilerdendi bu. Deniz gibi bir ölçüsüz büyüklüğün sevgisi insan usuna sığmadığı için de balıkçı elinden gelebilecek tek şeyi yapardı. Denizi karşısında görmek, onu ekmek kapısı, günü gelince de ölüm döşeği diye düşünmekle yetinirdi. Kimi durum dışarıdan bakanlar için apaçıktır. Herkes o durumda olanlara akıl vermeye, akıl öğretmeye kalkışır. O durumdaki kişilerin işledikleri alıklıklara bakınıp yerinir. Bir unutulan vardır. O durumdaki kişinin işi dışarıdan, karşıdan değil, içinden gördüğü. Hem bilmez miyiz, sevgi adına sevgilinin öldürülebileceğini düşünememesi bir yana, böyle bir şey yapıldığını işitmeye görsün, ilenç üstüne ilenç yağdıran sayısız kişi vardır. Sonra bir gün gelir, aşk yüzünden cinayet işleyebileceğini, gönlünde işlemiş bile bulunduğunu iliklerine dek duyar bunlar. Kimi zaman işlerler de bu cinayeti. İlenç yağdırmak sırası başkalarındadır şimdi. Kıyıyla karşı adalar arasından ince ince akan deniz, balıkçıyı sürükleyecek, sürükleyecek, yolunu şaşırmış bir orfinoz yavrusunun aç gözlülükle dolandığı yere getirip bırakacak diye düşünelim şimdi. Atılan zokayı güçlük çıkarmadan yutacak, sonra da bütün gücüyle Misina'ya asılıp balıkçıyı terletecek olan Orfinos, bir süre sonra yenilecek. Sandala alınırken de balıkçının kolunu... Balıkçı Orfinos'u, şimdiye dek gördüklerini, tuttuklarına hiç benzemeyen, hiç bilmediği bu balığı ele geçiresiye epey yorulmuş, uğraşmış olacak. Bundan sonra olup bitecekler bir bakıma bu emeğinin, bu çabasının karşılığı sayılabilecek. Tipili bir güne rastlarsak bu olanı, olacağı, denizin gerek kişioğlunu, gerek balığı yormaktaki katkısı bir parça artacak. Kişioğlu genellikle bir şeyi güç durumlarda kalarak elde etmekten hoşlanır. Bileğinin gücüyle kopardığına, kafasının işleyişiyle elde ettiğine inanır. Güçlüklerle boğuştuktan sonra ele geçirdiğini. Daha ince merakları olan kişioğulları da vardır. Kolaya yüz vermezler ama aradıklarının, istediklerinin ardından koşuyormuş gibi görünmekten hoşlanmadıkları için en güç durumlarda bile aldırışsız adam kılığına bürünüverirler. Avlarının, avları saydıklarının ardından koştuklarının durmasını, kaçmaktan vazgeçip kendilerine yanaşmasını beklerler. O zaman duydukları haz daha da büyüktür. Avın bu kerte alığı olur mu demeyin, çok olur. Deniz kendine kurşun rengi ile zeytin rengi arasında bir renk seçecek, kimi zaman tipileşen, kimi zaman da durgunlaşan bir kar yağışı altında çalkalanıp duracak. Birkaç saat sonra da kırgın başlayacak. Kıyılar, kıyıya çekilmiş sandallar yavaş yavaş karla örtülecek. Gitgide soğuyan yüzey suları damar damar, oluk oluk akaklar bularak balık corumlarının çekildiği kuytulara sızacak. Yavaş yavaş uyuşan balıklar kendilerine yitecek sonra. Yarı ölü, yarı baygın su yüzüne doğru yükselmeye, yüze varınca da sırt üstü, yana yatmış, sürüklenmeye başlayacak akıntıya uçup. Kıyıya vuracak daha da sonra bu balıklar. Güçlükten hoşlandıklarını söyleseler bile kolay avları kaçırmayanların kepçelerine, kovalarına dolup kalmak üzere. At sıçradı, ileri atıldı. Şahinler, kargılar, gürzler geride kaldı. Bey Karaca'nın, Pars'ın, dağ keçisinin ardından kayalığa doğru uçtu. Kırgın uzakta daha, birkaç saat ötede. Orfinos, ne Orfinos, ne Orfinos olan balık. Balıkçının her attığı oltayla gelmesini umduğu ama bugüne dek bir kez bile oltasına takılmamış, hiç bilmediği, yaşamı boyunca görmediği, işitmediği balık olsa olsa yolunu şaşırmış, genç, toy, tor, torlak bir yaratık. Kırgınmış, karmış, baygınlıkmış bilmiyor daha. Bilmemesi de gerekir. Gerekir ki sandala çekilirken balıkçının kolunu. Ancak şöyle de olabilir, iki hava bir araya gelebilir. Deniz balkımaz, hava bozdur, sabahtan yağan kar durmuş, güneş soğuk soğuk sızıyordur bozlu katmanları arasında. Kar topluyor diyelim şuna. Ne ki, güneşin bu kadarcığı bile bir ılıklık saçar insanların üşümüş gönüllerine. Soğukla her şeyin ölmesi gerekmediği yollu bir avuntu salar, 7 kat derinlere çekilmiş ince damarları. Bu ılıklığın geçip gidiciliği, karın, kırgının birazdan başlayacağı bilinse de. Balıkçı Misina'ya asılıyor, eli kan içinde artık. Balığın güzelliğini seziyor, gönlünde bir şeyler oynuyor. At, masal atı değil, parçalanmış yatıyor yerde. Bey gürzüne dayanıp bakıyor, Pars'ın kafası kanlar içinde. Bey bu Pars'ı sevemezdi ki, sevmiş olamazdı hiç. Bu kocaman, bu güzelim balık, bu zokayı yutmuşsa, damağını kaşıtmak istediğinden değildi herhalde. Sandala çekilirken ağzı açılıyor, incitmeden, yırtmadan al der gibi zokanın saplandığı yeri gösteriyordu sanki. Balıkçı hiç yapılmayacak bir şey yaptı. Sağ koluyla balığı sararak kendine çeker, kucaklarken sol elini zokayı dikkatle çıkarmak üzere balığın açık ağzına soktu. Ağız kapanı verdi. Zokanın elinin üzerinden bileğini koluna doğru kaydığını duydu balıkçı. Elini çekemiyor, kolu ağır ağır balığın ağzında yitiyordu. Acı duymuyordu, ısırılmıyor, koparılmıyordu, yutuluyordu yalnız. Dirseğine yakın bir yerde durdu balık. İri gözüyle bakıyordu kendisine, çırpınmadan, çırpınmadan koluna asılıydı o kadar. Balıkçı biraz toparlanabildi neden sonra. Balığı önce yavaşça çekmek istedi, yerinden oynatamadı. Biraz daha sert davranınca dikenler, düğmeler belirdi yalız derinin irkilişiyle. Sağ eli yüz yerinden çizildi. kan sızmaya başladı inceden. Çenelerini açmaya çalıştı balığın. O zaman dişlerin etine saplandığını duydu. Vazgeçti. Düşünmek gerekiyordu. Bir şeyler yaparken bir yandan da düşünmek. Tek koluyla kürek çekmeye başladı. Bunun bir işe yaramayacağını bile bile akıntıya girdiğini fark etti az sonra. Küreği kaldırdı, denizin keyfine bıraktı kendini. Uzaklarda, derinlerde birileri kendisiyle eğleniyor, kendine gülüyor gibiydi. Denizin karanlığında bir balık, toprağın karanlığında bir yılan. Ölüler ülkesinin iki ulağı. Göğün aydınlığında yiten bir kuş, martı mı? Belki, ağmış ruhlar dünyasının ulağı o. Ne salık getirir bize, tepesinde süzüldüğü balıkçıya? Bir tepeciğin ardından sarıklı, külahlı adamlar gözetler gibi bakıyor beye. Bir ağacın dibinde bir yılan çöreklenmiş yatıyor. Biraz ötede aynı yılan olacak sağılmış akıyor deliğine doğru. Beyin parsı öldürdüğünü mü muştulayacak yoksa beyin ölümünün yakınlığını mı? Alt köşede bir su akıyor inceden, içinde süzülen bir balık. Tepeciğin ardından bir ok uçuyor beye doğru. Yukarıda iki dal arasında bir kuş kanatları gerili, yaldızlı bir boşluğa doğru fırladı fırlayacak. Balıkçı bundan böyle bu balığı taşımak zorunda. Balığa çıkamaz artık, kürek çekemez, el içinde dolaşamaz. Balığa kıyamıyor, hem nasıl kıyar, neyle kıyar? Bir şeyler anımsıyor, belli belirsiz kıpırtılar içinde uyuklayan bir geçmişten. Bir çocuk var, kumla boyunca koşan. Elinde bir yılan, ensesinden tutup götürdü. Yılan çırpınmıyor, çocuğun cezasını vermekle yetiniyor. Bütün gövdesini kamçı gibi savurarak çocuğun kolunu, bileğini, elini kan içinde bırakmış. Çocuk bir 500 adım ötede ağabeyinin yanına varıp yılanı gösteriyor. Yavaşça boynunu son bir kez sıkıyor, salıveriyor. Yılan süzülüyor, yıldırayıp gözden yitiyor sonra. Çocuğa hiçbir şey yapmadan, cezasını çoktan vermiş. Çocuğun yüzündeki gülüm bir an bile sönmüyor. Nerede buldun? Kumların içinde. Nasıl yakaladın? Bir tutuşta ensesinden. Epey sonra neredeyse içinden söyler gibi, biz dost olduk şimdi, diyor. Böyle bir şey anımsıyor. Geçmişin belli belirsiz bir kıpırtı içindeki durgun sularının karanlığında. Biz dost olduk şimdi, diye yenileniyor. Sesini kulağından çok kurtlağında duyarak, kafasına bir şey yerleştirmeye çalışır gibi. Biz dost olduk şimdi. Balık bir şey yapmadan bakıyor ona. Yüzüne çevrili kocaman tek gözüyle. Balık sudan çıkalı kaç saat oldu? Herhangi bir kara hayvanından ayırt edilmesi güç. Neredeyse soluk alıp veriyor denecek ya da soluk alıp verdiği gözle görülebilecek. Balık mı tutsak, balıkçı mı? Bir gizli savaşta ikisi de birbirine tutsak düşmüş denebilir. Biz dost olduk şimdi. Balık dosttan da öte bir şey olmak istiyor besbelli. Saatler geçtikçe aralarındaki bir sevi olacak, bir tutkuya dönüşecek. Oluyor, dönüşüyor. Oklar uçup uçup geliyor, ulu ağacın dibine düşüp ota dönüşüyor. Ulu ağaç çevresindeki otlar havadan yağmur gibi yağan okların ya da ok gibi yağan yağmurların ürünü. Otların içinde bir yılan dalgalanır, hem erkek hem dişi. Ulu ağaç, acun ağacı, orta direğidir evrenin. Krallar altında durur bu ağacın. Bakraçlarındaki kutsal sularla dibini sularlar. Aslanları, parsları, kollarıyla böğürleri arasında suyunu çıkarırcasına sıkar, tek elleriyle boğazlarının son soluğunu keserler. Kimi zaman çenelerinden, kimi zaman da art ayaklarından tuttukları gibi ikiye ayırırlar canavarı, bacaklarına sarılan yılanı ensesinden tutup boğarlar. Dünya onlarındır, güçlerini ağaçtan alırlar. Sevgi nedir bilmediklerinden hayvanların ulu anasını kızdırırlar ama sızıp yer altına ulaşacak suları ağacın dibine dökerken karıyı kocasının yanına gönderirler. Ayrı kalmışları kavuştururlar. Ağacın dibinde durmakla tepelerindeki gökyüzünü, gövdelerindeki yeryüzünü, ayaklarını taşıyan yer su altını bir araya getiren, evreni bir arada tutan onlardır sanki. Gövdeleri ağaçla bir olduğu gibi başları kuşlara, ayakları balıklara karışır. Balıkçı bir başka uykunun düşlerindedir şimdi. Kolunda herhangi bir ağırlık duymuyor artık. Balık nasılsa yolunu bulmuş, kolunu bırakıp ayaklarından başlayarak gövdesinin tümünü yutmuş sanki. Balıkçının başı dışarıda mı yoksa balığın başıyla bir mi olmuş belli değil. balığın içinde, balıkla birlikte, odasından mı, sandaldan mı, orası da belli değil, soğuk sularının karanlığına doğru iniyorlar, gece oluyor. Artık kar da yağmıyor, bir ara gönül avutmuş, güneş de sönmüş. Tükenmez bir dişiliğin, tükenmez bir erkekliğin daha içine, daha dibine doğru yol alıyorlar. Kırgın başlayıp uyuşmuş balıklar soğuk yüzeye doğru ölümcül yolculukları içinde yavaş yavaş ağırken, onlar iç içeriklerinde renklerin garip bir ışıltıda ağır ağır devinen eski yeni ölülerin, geçmişlerden arta kalmış kentlerin arasına dalıyorlar. Balıkçı renkten, ışıltıdan, yosunlaşmış ölülerle kayalaşmış yapı taşlarından korkmuyor. Yeşilin her çeşidinin şenliğine çoktan hazır gibi. Yeter ki diyor, yeter ki diye düşünüyor Orfinoz'un da bunu anlayacağını umarak, bilerek, yeter ki diye diyor, düşünüyor, ölümün sultanıyla yüz yüze gelmeyeyim, ona hazır değilim. Ama balık böyle bir şey anlamıyor, bilmiyor sanki. Vara vara vardıkları bir kayanın dibine kuyruğuyla şöyle bir dokunuyor. Kaya ortasından çatlamaya başlıyor.